Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Ordubehş 1401, Hicri Kamere 7 Şevval 1443 ve Miladi 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla İnsan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit ile İsrail rejiminin artan saldırıları üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, Ebabil 5 İHA'sı ve Neşe Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, işçilerin düşmana karşı mücadelede ön safta yer aldıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Suriye liderlerinin iradesi ilişkilerin derinleşmesi doğrultusunda dedi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 12 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye 1 milyon Suriyeli göçmeni geri göndermeye hazırlanıyor. Şam yönetimi Brüksel konferansına tepki gösterdi. Ve Türkiye Ukrayna'ya İHA göndermeye devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bugün bir grup işçi kabul ettiği görüşmede işçilere üretimin esas sütunu olduğunu ve düşmanla mücadelede ön safta bulunduklarını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi emekçilere hitaben yaptığı konuşmada bu görüşmeden amacın işçilere teşekkür etmek ve işin öz değerine vurgu yapmak olduğuna ve İslam'ın işçi ve işe bakışına işaretle kapitalizm sisteminin sömürgeci bakışı ve komünist sistemin sloganik bakışının aksine İslam'ın işçiye bakışının değer ve kıymet veren bir bakış olduğunu, Yüce İslam Peygamberinin işçinin elini öpmesinin de bu çerçevede olduğunu kaydetti. İşçilerin askeri, ekonomik ve siyasi alanlardaki parlak karnesi ve milli sahiplerine temas eden İslam İnkılabı rehberi, İşçi camiasının kutsal savunma yıllarında 14 bin şehit verdiğini ve yine askeri meseleyle karşı karşıya kalındığına işaretle kuşkusuz işçi camiasının da ön safta yer alacağını kaydetti. İşçilerin ekonomik alandaki milli sahipleri hakkında İslam İnkılabı rehberi, emperyalizmin İslam İnkılabı zaferinden beri esas politikalarından birinin ülkenin üretimini devre dışı bırakmak olduğunu, son senelerde yaptırımların bu amaç için ağırlaştırıldığının oldukça net olduğunu, ancak işçilerin buna engel olarak üretimin esas sütun olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında inkılap zaferinin başından itibaren işçi camianın kışkırtılmasına çalışıldığına dikkat çekerek bundan amacın işçi camiasını halk itirazlarının tablosu haline getirmek olduğunu, ancak işçilerin siyaset alanında kışkırtanları da hayal kırıklığına uğrattığını ve her daimde nizam ve devriminde yanında durduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Suriye liderlerinin iradesinin ikili ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi doğrultusunda olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Tahran'da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü. Bu görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran ziyareti ve İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesi hakkında rehberlik sitesine yaptığı açıklamada, Esad'ın bu ziyaretinin Tahran ve Şam'ın münasebetlerinin ayrıcalıklı ve sarsılmaz bir ilişki olduğu mesajı taşıdığını, iki ülke liderlerinin iradesinin ikili münasebetlerin derinleşmesi ve gelişmesi doğrultusunda olduğunu kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan, İran ve Suriye ilişkilerinin son aylarda farklı boyut kazandığına temasla, Suriye'de güvenlik askeri ortamdan gün geçtikçe uzaklaştıklarını, ekonomi, ticaret, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında tam teşekküllü işbirliğinin iki ülkenin gündeminde yer aldığını söyledi. Direnişin bugün en güçlü ve en iyi durumda olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanı, Siyonistlerin sayılı ülkelerle ilişkilerini normalleştirme peşinde olduklarına rağmen, İslam dünyası ve bölge ve bölgenin birçok yöneticilerinin işgalci Siyonistlere bölgede rol ifa etmelerine izin vermeyeceklerini göreceklerini vurguladı.
İran Dışişleri Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında önemli konulara değindi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı, Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın Salı günü yapacağı Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakri Keni ile bir araya geleceğini söyledi. Hatipzade, İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki görüşmelerin kesintisiz olarak devam ettiğini ve Avrupa Birliği siyasi direktörü ve müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora aracılığıyla mesajların iletildiğini belirtti. Sözcü Hatipzade, Amerika Birleşik Devletleri bizden aldığını geri verirse ve İran halkının kaybettiği haklarını kabul ederse Sayın Mora'nın dönüşünden bir gün sonra Viyana'ya dönebiliriz dedi. Hatipzade, Suriye Devlet Başkanı Beşar Asad'ın dün Tahran'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak da Sayın Beşar Asad'ın Tahran ziyareti bir süredir planlanıyor. Şartların hazırlanması gerekiyordu ve dün üst düzey bir heyetin başında Tahran'a geldi dedi. Hatipzade, Beşar Asad'ın Tahran ziyareti sırasında İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi ve Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüğünü ifade etti. Said Hatipzade ayrıca Katar emirinin yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin gelecekte Fars Körfezi ve komşu ülkelerden birini ziyaret edeceğini de duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Suudi Arabistan ile görüşmelerdeki son durum hakkında ise şunları kaydetti. Suudilerle görüşmelerde gündeme getirilen konulardan biri bölgesel meselelerdir. Bağdat'ta yapılan Tahran-Riyad görüşmelerinde önceki turdan bu yana önemli bir değişiklik olmadı. Bir değişiklik olursa bilgi verilecektir dedi. Hatipzade, İran'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü ile ilgili de biz elimizden geleni yaptık ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaya çalışıyoruz ifadesini kullandı. Said Hatipzade, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Tahran ziyaretine de değinerek, İran için Irak halkının durumu, ticari ve ekonomik ilişkiler çok önemli. Irak bizim ticaret ortaklarımızdan biri. Bu nedenle Irak hükümetinin talebi üzerine hizmet sunma ve enerji sağlama konusunda kararlıyız. El-Halbusi'nin Tahran ziyareti önemliydi ve bu ziyaret sırasında ertelenen projeler gündeme getirildi diye kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaleti yetkilisi, İran'ın Fars Körfezi ülkelerine Tiyab Limanı'ndan ihracatta %179 oranında artış olduğunu belirtti. Hürmüzgan Şehit Bahüner Denizcilik ve Limanlar Müdürü Hamid Rıza Muhammed Hüseyin'e Tati gazetecilere yaptığı açıklamada Hicri Şems'i 1401 yılında Ferverdin ayından Ordubehiş ayının ortalarına kadar bu ticari limandan Fars Körfezi ülkelerine 81 ton ağırlığında çeşitli ürünlerin ihraç edildiğini kaydetti. Yetkili Tiyab Limanı'nın Hürmüzgan'ın doğusunda yer alan önemli limanlardan biri olduğunu ve deniz ticareti ve seyahatinde önemli rol ifa ettiğini söyledi.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Direktörü Robert Mardini, uluslararası camiaya göre İran'ın Afgan göçmenleri için iyi bir ev sahibi olduğunu ve onlara karşı cömertçe davrandığını belirtti. Mardini bugün Tahran'da İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kulivan ile yaptığı görüşmede, uluslararası insani hakların geliştirilmesi, Afgan göçmenlerin organize edilmesi konusunda işbirliği ve koronavirüs ile mücadele alanlarında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin İran ile işbirliği alanlarını teşkil ettiğini ifade etti. Mardini, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Yemen ve Suriye alanlarında göçmenler ve sığınmacıların durumunun iyileşmesi için yardıma hazır olduğunu, Filistin konusunda da İran ile işbirliği yaptıklarını ve şiddetten etkilenenlere yardım edeceklerini söyledi. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı da görüşmede Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti'nin ortak hedefleri olduğuna temasla, bu ortak hedeflere dayalı olarak çeşitli alanlarda iyi sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti. Kulivan ayrıca bugün İran'da yaşayan tüm Afgan göçmenlere korona aşısı yapıldığını ve İran'da ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlandıklarını belirtti.
İran Enerji Bakanı yarın bir heyet başkanında Erivan'a gidiyor. İran Ermenistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabyan yarın üst düzey bir heyet başkanında İran Ermenistan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 17. toplantısına katılmak üzere Erivan'a gidiyor. İran ile Ermenistan'ın ikili ilişkilerin geliştirmesi ve ticaret hacminin artırması Enerji Bakanı'nın Ermenistan ziyaretinin amacının önemli gündem maddelerini teşkil ediyor. İran'ın 13. hükümeti komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesini de kendi önceliğine almıştır.
İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüs salgınında 12 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 570 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.189'a, vaka sayısı ise 7.225.759'a çıktı. COVID-19 hastalardan 854'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.008.231'e ulaştığı bilgisi verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon Suriyeli göçmeni kendi ülkelerine geri göndermeyi hazırlandıklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıda Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderme ile ilgili konular ele alındı. Bu arada emekli Tuğgeneral Ahmet Yavuz, Suriyeliler sorununun bölgeye yerel meclisler ve konutta korularak çözülemeyeceğini ifade ederek, bu sorun ancak Suriye devletine devreye sokarak çözülebilir. Çünkü bu insanların vatanlarına gitmelerine gönüllü olabilmesi, iki ülke arasında sıcak diplomatik ilişkilerin sağlanmasıyla mümkün olabilir, dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 12 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Türkiye basının bildirdiğine göre PKK ile mücadele bahanesiyle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde askeri operasyon düzenlemeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde 12 PKK mensubunu etkisiz hale getirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin Türk askerlerine ateş açtığını bildirdi. Türk güçlerinin Irak ve Suriye topraklarında varlığı ve operasyonları Bağdat ve Şam yönetimlerinin tepki ve itirazlarına yol açmıştır. Bu ülkeler Türkiye'den kendi toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı göstermesini istiyorlar.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay Cami Kebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında hakaretlerde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Esnaflar tarafından etrafı sarılan kadının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörist dediği ve Cumhurbaşkanı hakkında da hakaret ettiği iddia edildi. Esnaf kadından şikayetçi olurken Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye basınından Sözcü gazetesinde yer alan habere göre işgal rejimi Hamas üyeleri için suikast timi göndermeye hazırlanıyor. Mart ayında Türkiye'ye giderek Erdoğan ile görüşen Siyonist rejim başkanı İzak Herzog'un ziyareti sonrasında ortaya atılan Türkiye'ye sınır dışı edilecek Hamas üyelerinin listesini verdiği iddialarından sonra istihbarat kaynakları İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Yıllardır ilişkilerin donma noktasında olduğu Ankara-Tel Aviv hattında son aylarda normalleşme süreci devam ederken, ikili ilişkiler Siyonist rejim başkanı İzak Herzog'un Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunmasıyla yükselmişti. Fakat görüşme sonrasında Batı Asya medyası Herzog'un normalleşmek için Türkiye'ye ülkeden sınır dışı edilecek Hamas üyelerinin listesini verdiği iddia edilmişti. Sözcüye göre bunun ardından İngiltere basınında The Times gazetesini konuşan üst düzey kaynaklar ve istihbarat yetkilileri, korsan rejim İsrail'in Hamas liderlerinin peşine suikast timi göndermeye hazırlandığını açıkladı.
Hamas sözcüsü İslam dünyasının söz konuluğunda işgalci rejimin Kudüs'te Yahudileştirme siyasetini sürdürdüğünü bildirdi. İslam İdiriniş Hareketi Hamas sözcülerinden Cihat Taha, Arap ve İslam dünyasının sistematik söz konuluğunun devam ettiği bir ortamda Siyonist işgal rejiminin Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Cihat Taha, Filistin İnformasyon Merkezi'ne ulaşan açıklamasında işgal rejiminin Kudüs'ü her yönden Yahudi kuşatmasını almak ve buranın çevredeki Filistin köyleriyle irtibatını kesmek suretiyle Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Bu arada şehrin coğrafi izlerini ve demografik yapısını da değiştirmeye, böylece burayı işgal rejiminin başkenti olarak dayatmaya çalıştığına işaret etti. Taha korsan rejimin şehrin etrafındaki arazileri gasp ederek buralara yeni yerleşim birimleri inşa etmekte, bu bölgelere Kudüs'e ilhak etmeye çalışmasının söz konusu politikasının da çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu dile getirdi. Taha açıklamasında Filistin halkını işgal rejiminin sömürgeci planlarını boşa çıkarmak ve bu planlara kararlılıkla karşı durmak için daha etkin bir şekilde faaliyete bulunmaya çağırarak, çünkü Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın ve buradaki hakların koruması için en büyük fedakarlığı halkımız göstermiştir ve yine o gösterecektir, dedi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Brüksel'de düzenlenen Suriye ve bölge geleceğine destek konferansına gösterdiği tepkide bu konferansı siyasi ve başarı için gereken faktörlerden uzak bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye halkına gerçek yardım için işgalin son bulması ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, Brüksel Konferansı gibi konferansların Birleşmiş Milletler ilkeleriyle bağdaşmadığını, daha önemli konunun bu konferansın Suriye Arap Cumhuriyeti'nin katılmadan düzenlenmekte olduğunu vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı bu konferansların asla katılımcıların Suriye halkına yardım için gerçek isteği ve haklarının gerçekleşmesini yansıtamadığını belirtti.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne barış tesisi için 6 maddelik bir önerinin yer aldığı planı sunduklarını duyurdu. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan yaptığı açıklamada Bakü yetkileriyle bu hafta yapılan görüşmelere işaretle karşı tarafın müzakereye hazır olduğuna dair emarelere gördükleri Bakü'nün Erivan'ın bu önerisini reddetmediğini ifade etti. Ermeni yetkili açıklamasında planın içeriğine ve maddelerine değinmezken bu 6 maddelik önerinin Karabağ münakaşasının çözümünü mümkün kılacağını ifade etti.
Türkiye'nin yeniden Ukrayna'ya birkaç adet askeri İHA gönderdiği belirtiliyor. Armen News sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği Bayraktar İHA'larından 50'sinin şimdiye kadar Rusya tarafından düşürülmüştür. Rusya daha önceleri Türkiye'yi Ukrayna'ya İHA sevkiyatı konusunda uyarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donbas'ta sürdürdüğü operasyonun sonuç vereceğini belirterek, "Bundan şüphem yok," dedi. Rusya lideri Vladimir Putin, Donetsk'te hayatını kaybeden bir komutanın babası ile yaptığı görüşmede açıklamada bulundu. Putin, "Donbas'ta operasyon sürdürülüyor, sonuç elde edileceğinden şüphem yok. Donbas sorununun barış içinde çözülmesi için bir şans dahi verilmiş olsa bunu kullanırdık fakat bize böyle bir şans verilmedi," diye konuştu.
Ve İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda başarısız olduğunu ileri sürdü. 25 ülkenin askeri silah gönderdiği Ukrayna Savaşı hakkında İngiliz Savunma Bakanı Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilere karşı zafer yıl dönümü konuşmasına gösterdiği tepkide, Rusya ordusunun Ukrayna Savaşı'nda yenilmekte olduğunu ve Batı'nın Rusya'ya saldırmak istemediğini kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Akşamki ilk yorumumuz Suriye Devlet Başkanı'nın İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesi hakkında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabul ettiği görüşmede Suriye halkı ve hükümetinin direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferinin Suriye'nin itibar ve onurunun artmasına zemin sağladığını belirterek iki ülkenin münasebetlerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün sabah Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi görüşmede Suriye'nin siyasi ve askeri alanlardaki büyük başarılarına işaretle, bugün Suriye'nin savaş öncesi Suriye olmadığını, o sıralarda yıkıntıların olmadığını, ancak bugün Suriye'nin prestij ve itibarının geçmişe nazaran daha fazla olduğunu ve herkesin Suriye'ye güçlü bir ülke olarak baktığını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi bugün Suriye Devlet Başkanı ve Suriye halkının bölge halkları nezdinde onurlu olduğuna temasla, bizim ve sizin komşu ülkelerinin bazı liderleri Siyonist rejimin yöneticileriyle oturup birlikte kahve içiyorlar. Ancak bu ülkelerin halkları Kudüs günü caddeleri kalabalık ve Siyonist karşıtı sloganlarla dolduruyorlar. İşte bölgenin bugünkü gerçeği budur diye konuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmede ülkesine verdiği destekten dolayı İran'a teşekkür ederek İran'ın son 40 yılda Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konulardaki kararlı duruşu İran'ın yolunun doğru ve ilkeli bir yol olduğunu tüm bölge halkına göstermiştir diye konuştu.
Esad savaşçak yıkıntılarının imar etmeninde mümkün olduğunu ancak ilkelerin yok edilmesi halinde yeniden onurlanamaz olduğuna temasla İran halkı direnişin rahmetli İmam Hümeyni'nin ilkeleri ve Ayetullah Hamine'nin rehberliği çerçevesinde devam ederek İran halkı ve Filistin dahil bölge halkları için büyük zaferler için zemin sağladığını kaydetti. Suriye Devlet Başkanı İslam Cumhuriyeti'nin en önemli desteğinin bazıların düşündüklerinden aksine silah yardımı değil, direnişe moral vermesi ve sürdürmesi olduğunu, İran ve Suriye'nin stratejik ilişkilerinin Siyonist rejimin bölgeye hakim olmamasına yol açtığını vurguladı. Suriye'nin tekfirci ve terörist örgütlerle savaşa girdi. 2011 yılından bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ikinci ziyaretini İran'a gerçekleştirdi. Esad, daha önce 25 Şubat 2019'da İran, Rusya ve Suriye İttifakı'nın tekfirci teröristleri bastırmayı başardıktan ve bu ülkede göreceli huzurun sağlanmasından sonra Tahran'a gelmiştir. Suriye direniş cephesinde ve jeopolitik bir konumda yer aldığı için Ocak 2011'de tekfirci teröristlerin saldırılarından maruz kaldı ve İran İslam Cumhuriyeti Batı Asya'da istikrar ve güvenlik üssü olarak Suriye halkı ve hükümetine Amerika ve Siyonist rejimin beslediği teröristlerle savaşta danışmanlık hizmetleri dahil çeşitli yardımlarda bulundu. İran-Suriye karşı bölgede birçok ülkenin yer aldığı savaşta yabancı güçler ve terörist unsurlarla mücadelede ve Suriye'nin zaferinde etkin rol ifa etti ve şehit kol general Kasım Süleymani gibi İranlı komutanlar ve askeri danışmanlar Suriye ordusu ve halk güçlerinin yanında durdu. Böylece Suriye teröristler ve düşmanlar karşısında direnerek zafer elde etti. İran İslam Cumhuriyeti açısından Suriye'nin güvenlik ve istikrarının korunması ve bu ülkenin bölgesel denklemlerde güçlü varlığı büyük önem arz ediyor. Bu ülke Siyonist karşıtı yaklaşımı ile işgalciler karşısında direniş cephesinin ileri hattında yer almakta ve bu çerçevede İran ve Suriye, Arap ve İslam ülkelerinin sahte Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye karşı çıkmakta.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan bu akşamki ikinci yorumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonu hakkında. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın dost, kardeş ve komşu ülkeleri olduğunu ve sınırları, ulusal egemenliğini, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne çok saygı gösterdiklerini işaretli, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunu başarılı bir operasyon niteledi. Irak'ta sosyal medya ve siyasi çevreler, özellikle de parlamentodaki önemli bazı fraksiyonlar tarafından gelen eleştirilerin ardından Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bu açıklama geldi. Söz konusu Iraklı çevreler, Türkiye'nin Irak'ta PKK tehdidine karşı koymanın ötesinde hedefler peşinde olduğu, yeni hükümetin kurulmasının uzamasını bu hususta önemli bir fırsat olarak suistimal ettiğine inanıyorlar. Aynı çevrelere göre Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyon ve askeri varlığı için Erbil'in desteğini alırken, Kazım'ı yönetimin sessizliği de Türkiye'nin kendi politikalarını hayata geçirmesine katkı sağlıyor. Daha önceleri Türkiye, Irak merkezi yönetimiyle yaptığı anlaşmaya göre PKK unsurlarını Irak'ın topraklarının 20 kilometre derinliğine kadar takip ettikten sonra operasyon hemen ardından kendi sınırlarına dönmesi gerekiyordu. Ancak gelinen aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri önceki anlaşmadaki mesafenin yaklaşık 3 katına kadar Irak toprakları içinde operasyon yapmakta. Nitekim Pençe Kilit operasyonu sırasında Türk askeri güçleri Irak topraklarının kuzeyinde 60 kilometre derinliğine kadar ileri gitmişler. Buna ilaveten Türk güçleri artık kendi sınırlarına dönmüyor ve her operasyon ardından yeni üsler kurarak kendi askeri güçlerinin bir kısmını Irak topraklarında koruyor. Gelinen aşamada Irak topraklarının yaklaşık 250 kilometre karelik bir kısmı Türk güçlerince işgal edildiği açıkça belirtiliyor. Irak'ta terör örgütü IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra bu süreç çalışmaya başladı. Ancak sözde IŞİD hükümeti düştükten sonra Türk güçleri aynı şekilde hareket etmekte.
Türkiye'nin asker operasyon düzenlediği ve askeri üsler kurduğu bölgeler, Irak'ın kuzeyindeki doğalgazın Türkiye toprakları üzerinden Avrupa'ya gönderilebilecek noktalara yer almakta. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hedef bölgelerinden büyük kısmında petrol ve doğalgaz sahaları veya küresel ticaret yol haritasında stratejik bağlantı noktalarında yer aldı. Bölgelerden oluşuyor anlaşılan o ki Türkiye'nin bu saldırı ve operasyonlardan amacının biri Çin uluslararası projesini yeni İpek Yolu engellemektir. Çünkü Türkiye, Irak'ın ekonomisi ve enerji karakterini de kendi kontrolü altına almak ve Rusya'nın Avrupa ve Siyonist rejimi İsrail'e sevk ettiği doğal gazına alternatif bir enerji altının sağlama niyetindedir. Bu nedenle Mesrur Barzani, Londra'da yaptığı açıklamada Rusya'nın yerine Avrupa doğalgazını tedarik etmeye hazır olduklarını ilan etti. Barzani ayrıca Londra'daki açıklamasındaki konfederal planından söz etti ve bu nedenle siyaset uzmanları Irak'ın Kürdistan Demokrat Partisi'nin desteğiyle Türkiye tarafından işgali Türkiye'nin himayesinde bir Kürt petrol hükümetinin de kurumasının anlamına geldiğini bildiriyor. Böylece Kürdistan bölgesi kısmen merkezi yönetiminden bağımsız şekilde Türkiye üzerinden Avrupa ve işgal edilen Filistin topraklarına bağlanabilecek. Irak Federal Mahkemesi'nin Kürdistan bölgesi tarafından petrol ve doğalgaz ticaretinin yasaklanmasının ardından Erbil, Irak merkezi yönetimine karşı koymak için Türkiye, Avrupa ve Amerika ile anlaşma yapmaktan başka bir yolu bulmadı. Bu çerçevede Türkiye'nin kendi kontrolü altındaki bölgeleri Sincar'a doğru genişleterek küresel ekonomik güzergahını da kesmesi ve onu Erbil ve Türkiye topraklarına bağlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı Irak parlamento çevreleri Türk askeri güçlerinin bu ülkedeki organizasyonların sürmesinden derin şekilde endişe duymakta. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
İran çok terörist ve в общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim çeşitli bahanelerle her gün Filistin'in mazlum halkına saldırıyor, onları şehit ediyor, yaralıyor ya da tutukluyor. Filistinliler de bu saldırılara karşı antisiyonist operasyonlar yürütüyor. Filistin kaynakları geçtiğimiz pazar gecesi silahlı saldırının ardından işgal altındaki Filistin'de alarm sirenlerinin çaldığını duyurdu. Ayrıca bazı Siyonist medya organları da Siyonist militanlar tarafından vurularak öldürülen bir Filistinlinin Tagva kasabasına girmeye çalıştığını iddia etti. Son günlerde işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist İsrail rejiminin saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor değerli dinleyiciler. Şimdi bu zamanlama açısından ne anlama geliyor? Yani bu şiddetin artış bulmasında önemli ve etkili olan sebepler nedir acaba? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Özellikle direniş cephesinin de bu arada ifa ettiği rolüne de kısaca bakmak istiyoruz. Bugün sohbetimizde insan hakları aktivisti Sayın Üzeyir Yiğit bizimle birlikte. Üzeyir Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi son günlerde sizin de takip ettiğiniz gibi Siyonist rejimin Filistinli'ye yönelik saldırılarında şiddetin biraz daha arttığını görüyoruz. Acaba zamanlama açısından bu şiddetin nedeniyle ilgili herhangi bir sebepsiz bulabiliyor musunuz? Yani özellikle Kudüs'le ilgili ortaya çıkan iddialardan sonra Filistinlilere karşı uygulanan bu şiddeti siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu aslında yeni bir şey yok. Yeni bir olay yok. Periyodik olarak geçen sene de yine hatırlarsınız Ramazan ayının içerisinde hem El-Aksa hem de Kudüs'teki Müslüman nüfusa karşı yoğun baskı ve eziyetler olmuştu. Yine bir önceki Ramazan'da mesela hatırlarsınız yine Mescid-i Aksa'nın içinde yangın çıkartmışlardı. Bu artık periyodik, sistematik bir baskı ve şiddet. Bu bütün dünyada bunu biliyor. Bunu Filistin halkı daha içsel yaşayarak hissediyor. Her yeni nesil bu direniş ekseninde biraz daha bilinçlenerek veya biraz daha sertleşerek ilerliyor ama burada kaybettiğimiz bir şey var. Hem Kudüs'te hem de diğer Müslümanların doğum olarak yaşamış olduğu yerlerde. İsrail her sene sistematik işkence ve baskıları sonucunda yeni yerleşim yerleri hayata sokuyor. Yeni yerleşim yerlerini devreye sokuyor. Yine bildiğiniz gibi bu Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'dan kaçan Yahudilere Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri vaadinde bulunmuşlardı ve yerleştirdilerdi. Ciddi bir Yahudi nüfusu da oraya getirdiler. Bu bence yeni üstüne şu olay oldu da böyle oluyor diyeceğimiz bir mevzu değil. Bu artık Müslümanların da içsellediği, kabullendiği sistematik baskı olarak devam ediyor. Zannedersem orada bir tane Müslüman kalmayana kadar da devam edecek.
Tahran Radyosu.
Evet. Efendim şimdi Kudüs'le ilgili son günlerde Siyonist rejim tarafından ortaya atılan iddialar özellikle direniş cephesi tarafından tepkiyle karşılandı. Siyonist yetkililere seslenen direniş cephesinin sözcülerinden Ebu Redin'e ırkçı İsrail'in Kudüs dahil Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi. Şimdi Kudüs'le ilgili bu bir tür sinsi planların devrede olduğunu biliyoruz. Sizce Kudüs neden Siyonist rejim için bu kadar önem ifade ediyor acaba?
Yani bu ilk Arnavut muhabbeti ilk çıktığından bu tarafa zaten.
Evet.
Yahudilerin doğal başkenti olarak kabul ettikleri ve kendileri için vazgeçilmez olarak görmüş oldukları bir merkez. Zaten onlar için önemi bu gibi. Ama biz bunu fitne ve dünyada kaos kuşağı olarak bakacaksak Kudüs üç din içinde çok gerçekten kutsal bir mekan. Hem Hristiyan nüfusu için Kudüs gerçekten vazgeçilmez bir adres. Hem Müslümanların ilk kıblesi olması hasebiyle bizim için de vazgeçilmez bir adres. Dünyada kaosu ve şiddeti körükleyerek sürekli bir kaos ortamı yaratmak isteyen emperyal güçler için Kudüs bir tabiri vardır ya tek taşta üç kuş diye. Tek şehirle üç dini de rahatsız edecek. Gerçekten dünyanın tadını ve huzurunu kaçıracak bir adrestir. O yüzden vazgeçilmez bir yer.
Doğrudur. Şimdi direniş ekseninin de Siyonist rejime karşı operasyonları ve pratikte uyguladığı planlarına bakacak olursak son günlerde bu şiddetin karşısında nasıl bir performans gösterdiğini siz tespit ediyorsunuz efendim?
Yani Filistin direnişiyle alakalı meşhur intifadalar var biliyorsunuz. Birinci intifada, ikinci intifada. Bu intifadaların çıkmış olduğu tarihi süreçlerde artık eziyet ve zulmün dışarıdan bizim gibi gözlemleyen, seyreden insanlar biz sadece orada bir eziyetle zulüm olduğunu görüyoruz. Ama orada artık bir dayanma, tahammül sınırı vardır. İki intifadanın da çıktığı dönemler artık eziyet ve zulümlere karşı dayanma tahammülünün sonladığı bir dönemdi. Biz yine buradaki direniş cephesinin hem intihar bombacıları hem de cinnet halinde ellerinde bıçaklarla ilk önce İsrail'de askere falan saldırmalarına baktığımız zaman şunu algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz ki orada direniş cephesi Müslümanların yaşamış oldukları şeyin artık tahammül sınırının üzerine çıktığının bir göstergesi olarak algılamamız gerekiyor ki bu eylemler oluyor. Aksi takdirde yine Anadolu'da bir şey vardır. Kedinin canı yanınca köpeği boğarmış derler. Yoksa ellerine bıçakla insanlar niye silahlı insanlara saldırsınlar? Yani niye kendilerinin hayatına son versinler? Burada da dünyanın bizlerin dikkatini çekmek istiyorlar. İhtimalen artık oradaki baskı ve zulüm tahammül edilemeyecek bir seviyede. İnşallah dünya, özgür dünya ülkeleri ve Müslüman ülkeler bu konuda biraz daha duyarlı, biraz daha dikkatli olurlar.
Evet. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Üzey Bey.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi yanlarım.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit ile konuştuk. Filistin topraklarında Siyonist rejimin artan şiddetli saldırılarıyla ilgili bugünkü sohbetimizde kısaca uzman konuğumuzla konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklettireceğiz sizlere.
Risalet gazetesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran'da İslam İnkılap rehberiyle görüşmesinin medyada geniş yankı bulması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Ukrayna krizinin çözümünün siyasi olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın dünyanın en büyük 20. ekonomisi olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası Para Fonu'na göre İran yaptırımlara rağmen dünyanın en büyük 20. ekonomisidir. Uluslararası Para Fonu IMF satın alma gücü endeksine göre İran'ın gayri safi yurt içi hasılasının 2022'de 137 milyar dolar artarak 1.573 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Uluslararası Para Fonu'na göre İran dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Polonya, Mısır, Hollanda, Arjantin, İsviçre, Belçika ve Avusturya'nın üzerinde yer almaktadır. İran'ın bildirdiğine göre Uluslararası Para Fonu 2021'de satın alma gücü endeksine göre 193 ülkenin GSYH'sını açıklayarak yaptırımlara rağmen İran'ı dünyanın en büyük ekonomileri arasında 20. sıraya yerleştirdi. IMF'ye göre 2021'deki satın alma gücü endeksine göre İran'ın gayri safi yurt içi hasılasının değeri 1436 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece İran bu konuda dünyada 20. sırada yer aldı. İran'ın ekonomisi son yıllardaki en ağır yaptırımlara maruz kalmasına rağmen 2021'de 173 ülkeden daha büyük. Rapora göre Çin, satın alma gücü endeksi açısından dünyanın en büyük ekonomisi konumunda ve Amerika bu konuda ikinci sırada yer alıyor.
Tahran Radyosu.
İç İttilat gazetesinde işgal altındaki Filistin'de Siyonist rejimin Filistinlere yönelik cinayetlerine devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran Kızılay Cemiyeti'nin faaliyetlerinin takdir edilmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı, bir asırlık faaliyetin ardından İran Kızılay'ı dünyanın en güçlü ulusal cemiyetlerinden biridir dedi. İran'ın bildirdiğine göre Francisco Roca, pazar günü Tahran'da Kızılay'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü töreninde, İran Kızılay'ının bir asır sonra en önde gelen ulusal cemiyetlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi. İran Kızılayı, ulusal ve küresel bazda bir asırlık önemli ve kalıcı anılar kendinden geride bıraktı ve bugün insani misyon açısından 2 milyona yakın gönüllüyü seferber etti ki bu çok etkileyici ve şaşırtıcı bir eylemdir. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun değerli bir üyesi olarak İran Kızılayı ile gurur duyduğunu belirterek İran Kızılayı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları ve insani girişimlerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Roca, bu federasyon İran Kızılayı'na desteğini sürdürmeye kararlıdır ve Tahran'daki temsilciliği aracılığıyla ihtiyacı olanlara sürekli insani ve kaliteli yardım sağlamak için işbirliğini ve karşılıklı büyümeyi daha da güçlendirmeye çalışacaktır diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'na dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın Uluslararası Bölüm Başkan Yardımcısı, fuarda yabancı yayıncıların ve büyükelçiliklerin büyük varlığını duyurdu. 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı Uluslararası Bölüm Başkan Yardımcısı Hüseyin Ali Sabze, Fuarlar Başkanları ve Konuklar Bölümünde Tacikistan, Suriye, Katar, Umman, Irak ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen heyetlere ev sahipliği yapıyoruz dedi. 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın Uluslararası Bölüm Başkan Yardımcısı açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu sene Tahran Kitap Fuarı ile ilgili Bosna Hersek, Pakistan, Türkiye, İtalya ve Rusya'dan yayıncılar, çevirmenler ve İranologlara burslar verildi. Hüseyin Ali Sabzi ayrıca şunları söyledi. İran yayıncılık endüstrisini tanıtma alanındaki fikir taatisi konusunda geniş alanlar bulunması nedeniyle İran Kitap ve Edebiyat Evi'nin uluslararası bölümü 30'dan fazla sempozyum hazırladı. 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın Uluslararası Bölüm Başkan Yardımcısı şunları kaydetti. Bu toplantıların konukları, Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın yabancı konukları, yayıncılar, yazarlar, çevirmenler ve uluslararası alandaki yayın aktivistleridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikalı gençler arasında silah taşımanın %41 artması.
Amerika iş ve istihdam piyasasının dalgalanması.
Amerika'da 40 yıllık enflasyon rekorunun kırılması.
22 yılın ardından banka faiz oranlarının rekor kırması.
Ve Amerika'nın Rusya'yı tehdit olarak gösterme çabaları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
ABC News'un bir araştırma raporunu kaynak alan yakın tarihli haberine göre, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artan sayıda genç tabanca sahibi oldu.
Boston Üniversitesi Lynch Eğitim ve İnsan Gelişimi Okulu'nda araştırmacıların raporu, 2002 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede 12 ile 18 yaşlarındaki Amerikalılar arasında genel tabanca taşıma oranının %41 arttığını belirtti.
Raporda en belirgin artışın beyaz, zengin ve kırsal kesimde yaşayan ergenlik çağındaki gençlerde yaşandığı kaydedildi. Yaşanan durumun ana sebepleri silah sahibi olmaya yönelik yasaların gevşetilmesi, siyasi kutuplaşma ve sözde silah kültürünün yaygınlaşmasıdır.
Amerika Nisan ayında tarım dışı istihdamda 428 bin ila beklenenden daha çok iş imkanı yarattı ve iş gücünü pandemi öncesi seviyeli.
Thank you.